Ayrım 8. Canavar. Peter Benchley. Sayfa 78. 8. Kaptan köşkünün merdivenlerini tırmanırken Darling yardımcısına, "Belki de bugün tümüyle kayıp günlerden biri olmayacak," dedi. Denize saldıkları tellerden toplayabildiklerinin son bölümü de yerlerine yerleştiren Mike, "Neden öyle olsun?" diye sordu. "Şu anda o can kurtaran salını denizden alıp kendimizde bırakma şansımız var. Eğer Sweetlick markalıysa ve üzerinde bir kişinin adı yazılı değilse birkaç bin dolar, hatta daha fazla para edebilir. Birisi onun üzerinde hak iddia edecektir. Her zaman öyle olur."
"Doğru, ama şansımız dönüyor da olabilir."
Can kurtaran salını bir saatten kısa sürede tekneye aldılar. Darling çevresinde dolanarak salı bir laboratuvar lamı gibi dikkatle inceledi. Sonunda memnun olmuş bir tavırla konuştu. "Sal Sweetlick markalı.
Üstelik yepyeni bir araç, sanki üzerine hiç kimse binmemiş gibi."
"Ya öyle oldu ya da binenler hemen saldan kurtarıldılar," diyen Darling, salda herhangi bir kişinin bulunduğuna ilişkin izleri görememişti. Salda en ufak bir kir, pabuç izi, balık kanı ya da giysi parçası görülmüyordu. Mike sordu,
"Köpek balıkları saldakileri kapmış olmasın?"
Darling başını sallayarak yanıtladı, "Köpek balığı önce kauçuk salı ısırıp botu oluşturan balonları patlatmış olurdu. Öyle bir şeyi görüyor musun burada?"
"Şu halde onlara ne oldu?"
"Bir balina olabilir," diyen Whip salın çevresinde dolanıyor ve olasılıkları aklından geçiriyordu. Katil balinaların sallara, ufak kayıklara ve hatta büyük teknelere saldırdıkları biliniyordu. Olayın nedenini kimse bilemezdi. Çünkü balinalar insana saldırmazlardı. Ve insan eti yiyen orka balıkları hiç duyulmamıştı. Belki de bu yaratıklar hızlı gelişmiş yeni yetmelerin güçlerinin ne olduğunu bilmemeleri gibi bilemeden sallarla oyun oynamaya kalkıyorlardı. Kambur balinalar insanı öldürüyor ama olay her zaman kazayla gerçekleşiyordu. Balina ne olduğunu görmek üzere merakla sala yaklaşıyor, altına girip kuyruğuyla fiske atıyor ve insanları ölüme savuruyordu. Düşünmeyi bırakan Darling, "Hayır, öyle durumda alabora olsalar, saldaki her şeyin baş aşağı dönüp denize devrilmiş olması gerekirdi," dedi. Mike şöyle konuştu,
"Sal bağlı olduğu büyük tekneden kayıp denize düşmüş olamaz mı?"
"O zaman Epirp aygıtını kim çalıştırdı?" diye soran Darling, styroform maddesiyle kaplı kutuyu göstererek ekledi.
"Şu aygıt otomatik türden değil, birisi onu çalıştırmış olmalı." "Belki de bir gemi saldakileri kurtardı. Onlar aygıtı durdurmayı unuttular."
"Ve hiç kimse Bermuda'ya durumu bildirmeyi akıl edemedi," diyen Whip biraz duraksadı. Sonra yeniden konuştu. "Bana kalırsa salın sahipleri denize gömülmüş olmalı. Önce salı denize atıp peşinden atlamış ve sala çıkamayıp sonra denizde boğulmuş olmalılar." Mike bu yanıttan hoşlanmış gibiydi. Bu yüzden Darling bir başka düşüncesi olduğunu söylemedi. Yardımcısının kafasını karıştırmaya gerek bulunmuyordu. Üstelik bu işin üzerinde fazla kafa yormak hiçbir yarar sağlamayacaktı. Yeniden konuşan Darling, "Haberin iyisi şu ki sal yeni ve Sweetlick markalı. Denizde biz kurtları bir süre daha dolaştıracak kadar değerli bir parça," dedi. Salı güvertede dikkatle bağlayıp güvenceye aldıktan sonra Mike içine atlayıp salın baş tarafındaki ikmal kutusunu açtı. Darling şöyle konuştu.
"En iyisi sen Epirp aygıtını sustur. İçtikleri içkiden ayılmakta olan birçok pilotun ivede yardım isteyen sinyallerle kafasının karışmasını istemem."
Mike düğmesine basıp aygıtı kapattı ve antenini indirip yerine bastırdı. Ayağa kalktı ve
"Hiçbir şey ama hiçbir şey eksik değil bu salda," dedi.
Evet diyen emektar denizciyi bir şey rahatsız ediyordu. Sala sabit bakışlarla bakarak gördükleriyle görmesi gerekenleri aklında kıyasladı. Kürek. Salda kürek yoktu. Her can kurtaran salında hiç değilse bir tane kürek bulunurdu. Bu salın da kürekleri olmalıydı. Salda kürek takmak için ıskarmozlar vardı ama kürek bulunmuyordu. Ve sonra adamın gözleri salın kauçuk balonlarından birinin dış tarafına takıldı. Eğildi ve kauçuğa baktı. Orada sanki bir bıçakla kazınmış gibi izler görülüyordu. Kauçuktaki kazınma izlerinin yan tarafına sümüksü bir madde sürülmüştü. Darling elini bu maddeye sürüp sonra parmağını kokladı.
Mike sordu, "Nedir o madde?"
Darling duraksadı ve sonra yalan söylemeye karar verdi.
"Güneş yağı. Zavallı kaza kurbanları son anda bile tenlerini düşünüyormuş."
Oysa kendisi bu maddenin neyin izi olduğunu düşünemiyordu. Eli amonyak kokmaktaydı. Daha sonra Whip telsiz de Sharp'a salı aldıklarını bildirdi. Denizde aramayı sürdüreceğini ve kuzeye doğru biraz daha çıkmaya niyetli olduğunu ekledi. Denizde canlı ya da ölü birisi varsa ancak salın olduğu yere kadar varmış olabilirdi. Aslında akıntıyla ters yöne de gitmiş olabilirlerdi. Ve sonra bir saat süreyle kuzeye doğru aşağı yukarı 15 kilometre kadar yol yapıp güneye döndüler. Güneybatı ve güneydoğu yönlerinde zigzaklar yaptılar. Mike teknenin baş tarafında oturup suyun yüzeyine bakıyor, Darling de kaptan köşkünden çevreyi kolaçan ediyordu. Güneşin battığı yönün tersine doğuya doğru dönmüşlerdi ki Mike seslendi. ''İşte orada bir şey var.'' Teknenin iskele tarafını gösteriyordu. 20-30 metre kadar ötede sargasso yosunlarının üzerinde parlak büyük bir şey yüzüyordu. Darling hız kesti ve motoru ağır yola indirdi. O şeye doğru döndü. Yaklaştıklarında onun insan yapısı olmadığını gördüler. Suda ağır ağır inip çıkıyordu. Islak ve parlaktı. Jöle gibi titreşiyordu. ''Mike lanet olsun, nedir o?'' diye söylendi. 1,5 metre boyunda bir deniz anası. Yosunlara sarılmış gibi görünüyor. ''Lanet olsun, ona yaklaşmayı istemezdim.'' Darling motoru durdurdu. O şey teknenin yanında kayıp giderken dikkatle baktı. Ortasında delik bulunan dikdörtgen şeklinde saydam bir şeydi ve bir tür yaşam belirtileri gösteriyordu. Çünkü yeni yeni yüzeylerini güneşe göstermek üzere suyun üzerinde kıpırdanmaktaydı. ''Mike, şimdiye değin gördüğüm hiçbir deniz anasına benzemiyor bu.'' dedi. ''Evet,'' diyen Darling ekledi, ''beni de şaşırttı. Bir türün yumurta dökmüşü olmalı.''
''Bir parçasını koparıp almamı ister misin?''
''Ne için?''
''Akvaryumcular için.''
''Hayır, onlar benden yumurta dökmüş yaratıkları istemediler. Eğer öyle ise her ne türden olursa olsun bırakalım yaşasınlar.'' Motoru çalıştıran Darling güneydoğu rotasında yola devam etti. Salı bulup denizden aldıkları yere yaklaştıklarında suyun yüzeyinde 2 mindir ile bir kauçuk usturmaça buldular. Mike usturmaçayı denizden alırken,
''Marcus bunu neden göremedi? Hayret ettim. Bunlar denizin dibine inmiş olamazdı.'' dedi.
Helikopter olağanüstü bir düzenektir. Ancak insan gözüyle tarayıp göremediğin şeyleri helikopterden görebilmen için gerçekten çok ağır yolla uçması gerekir diyen Darling suya baktı. Orada şimdi de daha önce de hiçbir yaşam belirtisi görmemişlerdi. Oysa şu anda aynı yerde 2 mindir ile bir usturmaça bulmuş durumdaydılar. Emektar denizci uzakta görülen ve adına Bermuda Adası denilen belli belirsiz tümsekten bir kerteriz aldı. Sonra eve dönmek üzere tekneyi adaya doğru döndürdü. Akşam saat 6 olup da artık denizin derin yerlerini geride bırakırlarken okyanusun rengi de çelik mavisinden koyu yeşile dönüyordu. Kaptan köşkünden bakan iki denizci dipte kumların ortasında koyu renkli yosun ve mercan yamalarını görebiliyorlardı. Mike alçalan güneşe karşı siluetini gösteren bir tekneyi göstererek sordu.
''Şu da kim?''
Darling elini gözüne siperlik yaparak tekneye baktı. Baş tarafının eğimini, kamerasının biçimini ve kıç tarafındaki dümen yerini değerlendirerek konuştu.
''Carl Fred.'' ''Ne yapıyor? Trol mü çekiyor?''
''Sığlık yerde mi? Hiç de olası değil.'' Tekneye bakmayı sürdürdüler. Sanki güvertesinde bir şey yer değiştiriyormuş ya da bir ağırlık alınıp suya atılıyormuş gibi küçük tekne suda sıçramalı hareketler yapıyordu.
''Sen de benim gibi mi düşünüyorsun?'' diye soran Mike sözlerini sürdürdü. ''Hayır, o adam bu denli aptal olamaz.''
''Darling aptal mı? Belki de.'' diyerek dümeni o tekneye doğru kırdı. Motora daha fazla yol vererek ekledi.
''Peki açgözlülüğüne ne dersin?''
Carl Froth bir zamanlar balık tuzaklarıyla avlanan ve o iş yasa dışı ilan edildiğinde sesini en çok yükselten balıkçılardan biriydi. Her zaman özgürlük, bağımsızlık ve insan hakları hakkında melermiş gibi konuşurdu. Devletten o şekilde balık avlamaması karşılığı $100,000 ödente almasına karşın gene de zaman zaman yakınmalarını sürdürmekteydi. Oysa öyle bir tutarın insana olta balıkçılığı yapma, tekne kiraya verme, turist gezdirme ya da başka bir işe atılma olanağı sağlamaya yeterli olacağını Darling her zaman düşünmüştü. Ama şimdi Carl Fert'ün işi her iki şekliyle iyi ve kötü yanlarıyla yapmak istediği görülüyordu. Kuzeybatıdan yani rüzgar üstü yönünden geldikleri halde tekneye 100 metre yaklaşana kadar Fred, Privateer'ın motor sesini işitmemişti. Adamın kancayla şamandırayı çektiğini, sudan çıkan ince halatı vince taktığını ve kocaman bir balık tuzağını tutarak kapağını açıp yakaladığı balıkları ambarına aldığını açık açık gördüler.
''Darling, kokuşmuş orospu çocuğu'' diye söylendi. ''Onu yakalamayacak mısın?''
Piçi filota edip ateşte kızartacağım.
Tamam, öylesi iyi olur.
Darling midesinde bir öfkenin kabardığını duyumsadı. Fruit'in yaptığının yasa dışı olduğuna pek aldırmıyordu. Whip Darling'i ilgilendirdiği kadarıyla çoğu yasa pis politikacılara hizmet etmek üzere ayrılmış orospulardı. Darling'in içini yakan, onu çıldırtıp hasta eden, insanoğlunun kafasızca bencilliği, yıkıma ve savurganlığa düşkünlüğüydü. Üstelik Fred, tuzakla avcılık yapmakla kalmıyor, şamandıralarını deniz polisi görmesin diye su düzeyinin altında kalan türlerden seçiyordu. Oradan geçen bir tekne o şamandıralara takılıp pervanesiyle halatını kesebilir, bir fırtına şamandıranın yerini değiştirip sonunda Fred kendi şamandırasının yerini bulamayabilirdi. Her iki durumda da tuzak deniz dibinde kaybolur, çürüyüp yok olana değin günlerce ve haftalarca öldürme işlevini sürdürürdü. Fred şimdi onların geldiğini duymuştu. Teknesinin yanından denize sarkan bir tuzak vardı. Privateer'in yaklaştığını görünce adam kemerinin arasından bir bıçak çıkardı ve tuzağın ince halatını kesti. Balık tuzağı şapırdayarak denize düştü ve hemen dibe gitti. Whip Fruit'un ufak teknesine 10 metre uzaklık kalana kadar hızla ilerledi. Orada birden dümen kıran ve hızı kesen emektar denizci, dümen sularının adamın teknesine sıçratıp onun kendi güvertesinde sendelemesine neden oldu.
Carl Fruit haykırdı. ''Hey sen ne yaptığını sanıyorsun?''
Teknesini Fruit'inkine yanaştıran Darling, kaptan köşkünden aşağı doğru baktı. Carl Fruit 50 yaşlarında koca göbekli ve kel kafalı bir adamdı. Teni eski bir eğer gibi kararmış ve buruşmuş, dişleri nikotinden sapsarı olmuştu.
Whip Darling, yalnızca senin ne yaptığını görmeye geldim dedi. Yaptıklarım seni ilgilendirmez.
Seninki normal bir balık avlama yolu değil, öyle değil mi?
Sen bana karışamazsın.
Tuzakla balık avlıyordun ama.
Defol git Whip.
''Bir görelim bakalım Carl.'' diyen Darling'in gülümseyişi şu anda buz gibiydi. ''En çok hangi balığı yakaladın?'' ''Papağan balıkları, mercan balıkları ve karagöz balıkları doğru değil mi?'' diye sordu. Freud ağzını açmadı. Yardımcısına dönen Darling, ''Bak bakalım Michael ne yakalamış bir gör.'' dedi. Mike kaptan köşkünün merdiveninden inmeye başladı. Ama Freud bıçağını havaya kaldırıp ''Kimse tekneme ayak basamaz.'' diye söylendi. Merdivenden eğilen ve adamın balık ambarına bakan Mike başını kaldırdı ve Darling'e doğru onaylar gibi başını salladı. Darling şimdi de öyle gülümseyerek konuştu.
Papağan balıkları, karagöz ve mercan balıkları.
Onları tümüyle toparlayıp otellere satacaksın öyle değil mi Carl? Taze Barmuda balığı diye vereceksin ha. Belki de kilosuna 3-4 dolar alacaksın öyle değil mi?
''Hiçbir şeyi kanıtlayamazsın.'' diyen Fred kollarını açıp güvertesini göstererek sordu. ''Balık tuzağı mı? Balık tuzağını nerede görüyorsun ki?''
''Ben bir şey kanıtlamak zorunda değilim. Seni kimseye bildirmeyeceğim.''
Fred rahatlamıştı.
''Oh şu halde.''
dedi. ''Mercan, karagöz ve papağan balıklarının ne yaptığını bilirsin değil mi Carl? Bu balıklar mercan denilen bitkilerin üzerindeki su yosunlarını yer ve döküntü kayalıklarını temizlerler.'' Onlar olmazsa mercan bitkileri boğulup öleceklerdir.
Haydi Whip, bir tek balıkçı birkaç tuzak ne fark ederdi ki?
Tamam Carl diyen Darling artık gülümsemiyordu. Konuşmasını şöyle sürdürdü. Devletten yüz binlerce dolar alıp bu şekilde balık avlamayacağına söz veren bir adam, katır kafalı inatçı oluşundan gayri çok paraya gereksinmeyen bir balıkçı. Doğanın yıkıma uğramasına hiç aldırış etmeyen boş kafalı birisi.
''Hey, lanet olsun sana Whip!''
''Oh hayır Carl, sana lanet olsun.'' diyen Whip dümeni sancağa çevirip motora yol verdi. Privateer ileri doğru sıçradı. Fert'in teknesine vurdu. Çelikten yapılmış baş tarafı adamın ağaç teknesinin küpeştesini parçaladı. Fred haykırdı.
''Hey, Tanrı'nın cezası!''
Darling şimdi de teknesini döndürüyor, Fert'inkinin kıç tarafını mahmuzluyordu. Dümen başına koşan Carl Fred motorunu çalıştırmak istedi. Ama motoru öksürdü, diretti ve sustu. Bu kez motorunu geri çalıştıran Darling adamın teknesinin kıçını hedef alıyordu. Yaklaşıp teknenin ayna kıçına vurup orayı da parçaladı. Sonunda Fred motorunu çalıştırabilmişti. Şimdi kaçabilmek üzere çaba harcıyordu. Mike merdivenleri tırmanıp kaptan köşkünde Darling'in yanında yer alırken sordu.
Onu batıracak mısın?
O kendisi batacak diyen Whip dönüp güneşe baktı. Şimdi de sarı parlak bir top durumundaki güneş ufkun biraz üzerindeydi. Fred doğu yönüne dönmüş kaçıyordu. Darling onu 10 metre kadar gerisinden izliyor, çarpacakmış gibi korkutuyor ama adamı zorlamıyordu. Ancak Fred başka bir yöne dönmek istediğinde onun doğuya gitmesini zorlamakta kararlıydı.
Mike ne yapmak istediğini kavrayamadım dedi.
Biraz sonra anlayacaksın.
Onu boğaza doğru mu itiyorsun?
Tam olarak öyle değil. Mike bir dakika düşündü, sonunda durumu anladı ve gülümsedi. 5 dakika daha Fred'i izlerken Darling hep güneşin altlarında ve döküntü kayalıklarının baş tarafta kalmasına özen gösterdi. Sonra ağır ağır hız kesti. Privateer yavaşladı ve Fred'in teknesi arayı açtı. Carl Fred geriye dönüp bakınca mesafe kazandığını gördü. Bağırarak bir şeyler söyledi ama sesi rüzgarın içinde kayboldu. Sonra adam bir elinin orta parmağını havaya kaldırıp ayıp işareti yaptı. Darling motoru durdurdu ve Privateer salınarak suyun üzerinde hareketsiz kalınca ''Haydi eyvallah Carl, sana iyi günler.'' diye seslendi. Teknenin baş tarafını gösterdi. Pek uzakta değil ama 5-10 metre kadar ötede sivri mızraklara benzer sarı mercan çıkıntıları görülüyordu. Mike sordu, ''Adam şu suları biliyor, işe yarayacak mı yaptın?'' ''Eğer onları gözüyle göremezse hiç kimse döküntü kayalıklarını bilemez Mike.'' Carl Fruit'un teknesinin baş tarafı bir mercan çıkıntısına, sonra bir başka mercan kütlesine çarptı. Adam kendi kendisine ağır ol biraz diye söylendi. Belki de teknede 1 metre kadar bir yeri kayalara sürttün. Evet, bunlar bazen o kadar çıkıntılı değillerdir. Fruit motorunu tornistan geri çalıştırdı. Teknenin gidişi ağırlaştı ve adam soluğunu tuttu. Sonra Carl Fruit düşünmeye başladı.
Lanet olsun! Kendisini herkesten üstün gören Whip piçine. Şu Whip Darling denilen adam da kim oluyordu? İnsana yaşamını nereden kazanacağını nasıl söyleyebilirdi? İşittiğine göre Whip'in işleri de iyi değildi. O adamın kendisine karşı daha çok sempatiyle davranması gerekirdi. Papağan balıkları, mercan balıkları ya da kara gözler önemli miydiler? Buna gülünürdü işte. Onların çöplük balığı olduklarını herkes bilirdi.
Whip defolup gitmemişti. Çünkü o hiçbir zaman tuzak kurmadığı için devlet yetkililerinin kendisine sert davranmayacaklarına emindi.
Boş ver, ortada büyütülecek bir sorun bulunmuyordu. Whip kendisini devlete bildirmeyeceğini söylemişti ve o sözünün eri bir kişiydi.
Darling işin üzerine kişisel olarak gitmişti. Fruit de olayı açıklamayacaktı. Bir gün kendisi de denize çıkacak ve Whip Darling'in akvaryumcu için hazırladığı o antikalıkların ipini kesip onun kendisine yaptığının öcünü alacaktı. Her neyse, bu konuda Whip'in pek ciddi olmadığı açıktı. Kendisini yalnızca sığlığa kadar izlemişti. Yaptığı büyük kötülük değildi. Sonunda dönüp gidiyordu işte. Fruit dönüp batı yönüne baktı. Yalnızca güneşin sarı ışıklarıyla benek benek parlaklaşan suyun yüzeyinden başka bir şeyi göremedi. Burada suyun derinliği, mercan çıkıntıları ve kayaların hiçbir tanımı yapılamazdı. Durum güneşin tam tepede olduğu saatte onun ışığını yansıtan alüminyum bir folyoya bakmak gibiydi. O anda Carl Fruit bir tuzağa düşmüş olduğunu sezinledi. Doğuya doğru gidemezdi. Çünkü orada mercan çıkıntıları neredeyse suyun yüzeyinde görünüyordu. Batı yönünde ilerleyemezdi. Çünkü orayı hiç göremiyordu. Körü körüne giderse teknenin su altı kesimini parçalamayı garantilerdi. Ve şimdi gelgitle suyun düzeyi alçalıyordu. Bu sabah balık tuzağı şamandıralarını kontrol ettiğinde gelgitin güçlü olacağını ayırt etmişti. Güneş batana değin bekleyebilir ve sonra bir denemede bulunabilirdi. Şimdi her şeyi unutmalıydı. Sabaha kadar beklemek zorundaydı. Şu anda teknenin demirini atacak, bir bira içip uyuyacak ve... Oysa buna da cesaret edemezdi. Eğer gece rüzgar çıkarsa karanlığın içinde yola çıkmak zorunda kalacaktı. Rüzgar çıkacak mıydı?
Çıkarsa hangi yönden esecekti? Bu sabah yola çıkmadan önce önemli görüp de bunu kontrol etmek gereğini duymamıştı bile. Şimdi Whip'in teknesi Privateer'i göremiyordu. Güneşin parıltısı içinde bir yerlerde olmalıydı. Froth haykırdı. Lanetler olsun sana!
8. ayrımın sonu. Sayfa 89.